bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Benim Hüzünlü Orospularım. 1982 Nobel Edebiyat Ödülü. Gabriel Garcia Marquez. 1. Kaset 1. Yüz. Can Yayınları. 5. Basım 2005. Türkçe'ye çeviren İnci Kut. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 1 Temmuz 2005. Okuyan Didem Öncel. Bu roman, Gabriel Garcia Marquez'in 10 yıl önce yayınladığı Aşk ve Öbür Cinlerden sonra yazdığı ilk roman. 100 yıllık yalnızlık yazarının bu yeni yapıtının kahramanı, daha önceki romanlarının kişilerine hiç benzemiyor. Benim Hüzünlü Orospularımın baş kişisi, yaşamı boyunca hiçbir kadınla parasını ödemeden sevişmemiş yaşlı bir gazeteci. Yalnızlığının çaresini gündelik, sıradan ilişkilerde aramış bu çirkin ve çekingen ihtiyar, 90. yaş gününde kendine hiç alışılmamış bir armağan vermeye kalkışır. Eskiden tanıdığı bir genel ev patroniçesini arar, el değmemiş bir genç kızla birlikte olmak istediğini söyler. Patroniçe onun bu isteğini yerine getirecek ama yaşlı adam her ziyaretinde uyuyan güzel Delgadina'yı seyretmekle yetinmek zorunda kalacak, yaşamının güzünde kendisine böylesi bir oyun oynayan yazgısına boyun eğecek, ne ki bu ayrıksı ilişkiden o güne değin hiç tatmadığı bir aşk doğacaktır. Garcia Marquez bu romanında yaşlılığın hüznünü olağan dışı bir aşkın coşkusuna dönüştürüyor. Belki de ölümü güzelleştirmek için. Ustanın bu yeni romanı yaşlılığa, cinselliğe, aşka ve ölüme bir güzellik. Gabriel Garcia Marquez 1928'de Kolombiya'nın Arataca kentinde doğdu. Büyük annesiyle büyük babasının evinde ve teyzelerinin yanında büyüdü. Başkent Bogota'daki Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde başladığı hukuk ve gazetecilik öğrenimini yarım bıraktı. 1940'lardan başlayarak uzun yıllar gazetecilik yaptı. Öykü yazmaya 1940'ların sonlarında başladı. Yayınlanan ilk önemli yapıtı Yaprak Fırtınası'ydı. 1961'de yayınlanan Albaya Mektup Yazan Kimse Yok, ülkesi uğruna savaşarak yaptığı hizmetlerin karşılıksız kaldığını anlayan bir subay eskisinin öyküsüdür. Bunu Hanım Ana'nın Cenaze Töreni 1962 adlı öykü kitabı ve Macondo'daki siyasal baskıları anlatan Kötü Saatte 1962 izledi. Garcia Marquez en tanınmış romanı Yüzyıllık Yalnızlığı 1967 Meksika'ya ilk gidişinde yazdı. Yüzyıllık Yalnızlık'taki bir bölümden esinlenerek yazdığı öykülerini İyi Kalpli Erendira 1972 adlı kitapta toplayan yazar, daha sonra birbiri ardı sıra Mavi Bir Köpeğin Gözleri 1972 adlı öykü kitabını, Askeri Diktatörlükleri Yeren Başkan Babamızın Sonbaharını 1975, Onur Uğruna işlenen bir cinayet çerçevesinde gelişen olayların ele alındığı Kırmızı Pazartesi'yi 1981, Aşkta Bağlılığı konu alan Kolera Günlerinde Aşkı 1985, Simon Bolivar'ın yaşamının son aylarını konu edinen Labirentindeki Generali 1989 yayınladı. Yazarın Türkiye'de de yayınlanan öteki kitapları arasında Bir Kayıp Denizci, Sevgiden Öte Sürekli Ölüm, Aşk ve Öbür Cinler, Şili'de Gizlice, 12 Gezici Öykü ve Bir Kaçırılma Öykü sayılabilir. Garcia Marquez 1982'de Nobel Edebiyat Ödülüne değer görüldü. İnci Kut, Lise öğrenimini Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Varşova Üniversitesi İspanyol Filolojisi bölümlerinden mezun oldu. Türkiye'deki İspanyolca öğrenimine katkıda bulunmak amacıyla bu alanda ilk kez İspanyol dili ve grameri üzerine çeşitli yöntemler ve değişik boyutlarda sözlükler hazırlayarak yayınladı. 1990 yılından başlayarak edebi çeviri alanına yönelerek başta Miguel Delibes, Gabriel Garcia Marquez, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa ve José Mario de Vasconcelos olmak üzere önde gelen birçok İspanyol ve Güney Amerikalı yazarı roman ve öykülerini Türkçe'ye kazandırdı. Hoşa gitmeyecek hiçbir şey yapmamalısın, diye yaşlı Eguchi'yi uyarmıştı handaki kadın. Parmağını uyuyan kadının ağzına sokmamalı ya da ona benzer bir şeye kalkışmamalıydı. Yasunari Kawabata, Uyuyan Güzeller Evi. Bir. 90. yaşımdı. Kendime bakire bir yeni yetmeyle çılgınca bir aşk gecesi armağan etmek istedim. Aklıma Rosa Kabarkas geldi. Hani şu gizli genel evinde eline yeni bir parça düşer düşmez hatırlı müşterilerini haberdar eden kadın. Daha önce ne böyle bir şeye niyetlendiğim olmuştu ne de onun baştan çıkarıcı müstehcen önerilerine kapıldığım. Ama benim ilke sahibi biri olduğuma hiç inanmazdı o. Ahlak da bir zaman sorunudur derdi yüzünde hınzırca bir gülümsemeyle. Görürsün bak. Benden biraz daha gençti ama ondan o kadar uzun yıllardan beri haber almamıştım ki pekala ölmüş olabilirdi. Oysa telefonu açar açmaz sesini hemen tanıdım ve lafı döndürüp dolaştırmadan kafamdakini söyleyiverdim. Bugün olur. Kadın içini çekti. Ah benim zavallı akıllım. 20 yıl ortadan kayboluyorsun sonra da sırf benden imkansızı istemek için dönüp geliyorsun dedi. Hemen arkasından da toparlanıp sanatının ehli olduğunu göstererek birbirinden nefis yarım düzine seçenek sundu bana. Ama inkar edecek değildi ya, hepsi de kullanılmıştı. Olmaz diye ısrar ettim. Kız oğlan kız olmalıydı. Hem de hemen o gece için. Telaşlanarak sordu. Denemek istediğin nedir? Hiç diye karşılık verdim. Beni en çok üzen şeye hayıflanarak neyi yapabileceğimi neyi yapamayacağımı çok iyi biliyordum. Kadın hiç oralı olmayarak bilgiçlerin her şeyi bildiklerini sandıklarını ama aslında her şeyi bilmediklerini söyledi. Ortalıkta kalan tek bakireler siz Ağustos doğumlu Başak Burçlularsınız. İspanyolca'da Başak Burcu demek olan Virgo bakire anlamına gelir. Dedi. Neden bunu benden daha vakitlice istemedin? İlham perisi geleceğini önceden haber vermiyor ki dedim. Ama dur bekle bakalım dedi kadın. Her zamanki gibi herhangi bir erkekten daha bilgiç edasıyla. Piyasayı şöyle adam akıllı bir yoklayabilmek için hiç değilse 2 gün beklememi istedi. Ben de ona büyük bir ciddiyette böyle bir işte ve benim yaşımda her saatin 1 yıla bedel olduğunu söyledim. Öyleyse olmaz dedi kadın. En küçük bir kuşkuya kapılmadan. Ama ziyanı yok, böylesi daha heyecanlı. Anasını satayım, ben seni 1 saate kadar ararım. Söylememe gerek yok. Çünkü fersahlarca uzaktan fark edilen biriyim. Çirkinim, çekingenim, çağ dışıyım. Böyle olmak istemediğim için tam tersiymişim gibi davranmışımdır hep. Aslında nasıl olduğumu sırf vicdanımı rahatlatmak için de olsa kendi özgür irademle anlatmaya karar verdiğim bugüne kadar da hep öyle olmuştur. Rosa Kabarkas'a açtığım o beklenmedik telefonla başladım anlatmaya. Çünkü bugün geriye dönüp baktığımda ölümlülerin çoğunun ölüp gittikleri bir yaşta yeni bir hayatın başlangıcıydı o telefon. San Nicolas Parkı'nın güneş alan kaldırımında sömürgecilik döneminden kalma bir evde oturuyorum. Hayatımın her gününü kadınsız ve parasız olarak bu evde geçirdim. Annemle babam da burada yaşayıp öldüler. Yine bu evde, içinde doğduğum aynı yatakta. Uzak ve acısız olmasını dilediğim bir gün tek başıma ölmeye niyetliydim. Babam bu evi 19. yüzyılın sonlarında bir açık artırmada satın almış, alt katını bir İtalyan şirketine lüks dükkanlar yapması için kiraya vermiş, bu ikinci katını da o İtalyanlardan birinin kızı olan Florina de Dios Cargamantos'la, yani annemle mutlu bir yaşam sürmek üzere kendini ayırmış. Dikkat çekici bir Mozart yorumcusu, pek çok dil bilen, Garibaldi hayranı, şehirde o güne kadar görülmedik güzellikte ve yetenekte bir kızmış annem. Evin içi mermer taklidi sütunları, Floransa işi kare kare döşeme taşlarıyla geniş ve ferahtır. Dört camlı kapının açıldığı ince uzun balkonunda annem, Mart gecelerinde İtalyan kuzinleriyle birlikte oturup aşk aryaları söylermiş. Oradan bakıldığında San Nicolas Parkı ile katedral ve Kristof Kolomb heykeli görünür. Daha ötede de ırmak üzerindeki iskelenin ambarları ve 20 fersah uzaklıktaki Büyük Magdalena Irmağı'nın engin ufku. Evin hoş olmayan tek yanı güneşin gün boyunca pencereden pencereye dolaşmasıdır. İçerinin yakıcı loşluğunda öğle uykusu uyuyabilmek için perdelerin hepsini kapatmak gerekir. 32 yaşımda hayatta tek başıma kaldığımda annemle babamın yatak odası olan odaya taşındım. Oradan kütüphaneye geçen bir kapı açtırdım. Hayatımı sürdürebilmek için bana fazla gelen ne varsa müzayedelerde satmaya başladım. Sonunda kitaplarla Jules Laterna dışında hemen her şey fazla gelmişti. 40 yıl boyunca Barış Gazetesi'nde haber şişiriciliği yaptım. Kısa dalgayla ya da Mors alfabesiyle yıldızların arasından kaptığımız dünya haberlerini şişirip tamamlayarak yerel dilde yeniden yazmaktan oluşuyordu bu görev. Artık yapılmayan bu saygın işten aldığım emekli aylığımla bugün zar zor geçinip gidiyorum. İspanyol grameri ve Latince hocalığımdan aldığım maaş daha da yetersiz kalıyor. Yarım yüzyıldan fazladır hiç ara vermeden yazdığım pazar yazılarımdan hemen hiçbir şey kalmıyor. Ünlü yorumcular geldiği zamanlar lütfen yayınladıkları müzik ve tiyatro haberleri ise kesinlikle bir şey getirmiyor. Ömrümde yazı yazmaktan başka bir iş yapmadım. Ama bende ne öykücülük eğilimi var ne de yeteneği. Dramatik yazı yazma kurallarından tümden habersizim. Şimdi bu işe kalkıştıysam hayatta pek çok şey okumuş olmamın verdiği zihin açıklığına güvendiğim içindir. Açıkça söylemek gerekirse hayatta hiçbir becerisi, parlak hiçbir yanı olmayan, soyu tükenmiş biriyim. Büyük aşkım üzerine yazdığım bu anılarda elimden geldiğince anlatmayı niyetlendiğim o olaylar yaşanmasaydı, geride kalanlara bırakacak hiçbir şeyim olmazdı. 90. doğum günüm her zamanki gibi sabahın 5'inde geldi aklıma. Günlerden cuma olduğu için o günkü tek bağlantım pazar günleri Barış Gazetesi'nde yayınlanan imzalı yazımı yazmaktı. Gün doğarkenki belirtiler mutlu olmamak için her özelliğe sahipti. Daha sabah karanlığında kemiklerim ağrıyor, kıçım yanıyordu. 3 ay süren kuraklığın ardından fırtınayı haber veren gök gürültüleri duyuluyordu. Kahve hazır olurken banyomu yaptım. Yanında 2 tane manyoka çöreğiyle koca bir fincan balla tatlandırılmış kahve içtim. Sonra da evde giydiğim keten tulumu geçirdim üstüme. O günkü yazımın konusu elbette ki 90 yaşımdı. Yaş konusunu tavandan damlayarak insanın geriye ne kadar ömrü kaldığını bildiren bir su sızıntısı gibi düşünmemiştim hiç. Çok küçükken duymuştum. Bir insan öldüğünde uzamış saçlarının içinde kuluçkaya yatan bitler yastıkların üzerinden korku içinde kaçışıp aileyi rezil ederlermiş. Bu bana öyle bir ibret olmuştu ki okula gitmek için kafamı kazıtmalarına ses çıkarmamıştım. Kalan tek tük telleri de hala minnettar köpeğin, hayvan parazitlerini yok eden minnettar köpek marka sabunu gönderme yapılıyor. Sabunuyla yıkarım. Şimdi düşünüyorum da demek daha çok küçükken ölüm duygusundan fazla edep duygusunu geliştirmişim. Doğum günü yazımın geçip giden yıllara alışıldık bir ağıt biçiminde değil, tam tersi olmasını daha aylar öncesinden aklıma koymuştum. Yaşlılığa bir övgü olacaktı bu yazı. Yaşlandığımın bilincine ne zaman vardığımı kendime sormakla başladım işe. Sanırım o günden çok kısa bir süre önce olmuştu bu. 42 yaşındayken bir gün sırtımda soluk almamı zorlaştıran bir ağrıyla doktora gitmiştim. Adam bunu hiç önemsemedi. Sizin yaşınızda bu ağrı doğaldır dedi. Öyleyse dedim, doğal olmayan benim yaşım. Doktor merhamet yüklü bir ifadeyle gülümsedi. Görüyorum ki siz bir filozofsunuz dedi. Yaşımı ilk kez yaşlılıkla ilintili düşünüyordum. Ama bunu unutmakta gecikmemiştim. Her Allah'ın günü bedenimde yıllar geçtikçe yeri ve biçimi değişen başka bir ağrıyla uyanmaya artık alışmıştım. Bu ağrı bazen ölümün pençesini andırıyor, ertesi gün uçup gidiyordu. O dönemlerde yaşlılığın ilk belirtisinin insanın babasına benzemeye başlaması olduğunu duymuştum. Ezeli ve ebedi gençliğe mahkum edilmiş olsam gerek diye düşünmüştüm o zaman. Çünkü at gibi uzun profilim ne babamın kaba saba kara ipli suratına ne de annemin soylu Romalı yüzüne benzeyebilirdi. İşin doğrusu ilk değişiklikler o kadar ağır gerçekleşiyor ki insan farkına bile varmıyor ve içinden kendisini her zaman olduğu gibi görüyor. Oysa başkaları o değişiklikleri dışarıdan fark ediyorlar. 5. 10 yıla varıp da yaşlılığın ne olduğunu tahmin etmeye başladığımda belleğimdeki ilk boşlukların farkına vardım. Gözlüğümü aranarak evin içinde dört dönüyor, sonunda gözümde olduğunu keşfediyordum. Ya da gözümde gözlükle duşa giriyor, bazen de uzak gözlüğümü çıkarmadan üstüne okuma gözlüğümü takıyordum. Günlerden bir gün iki kez kahvaltı ettim çünkü birincisini unutmuştum. Sonra da arkadaşlarımın bir önceki hafta anlattığım aynı öyküyü anlatırken beni uyarmaya cesaret edemediklerinde yaşadıkları telaşı fark etmeyi öğrendim. Artık o zamanlar kafamın içinde biri tanımadığım yüzlere, biri de her birinin adlarına ait olan iki ayrı liste vardı. Ama sıra selam vermeye geldi mi yüzlerle adları örtüştürmeyi beceremiyordum. Cinsel yaşım beni hiçbir zaman kaygılandırmamıştır. Çünkü yapabileceklerim benden çok o kadınlara bağlı olmuştur. Onlar da canları istediği zaman bunun nasılını, nedenini pekala bilirler. Bugün 90'a geldiklerinde daha beter olacaklarını bilmeden bu korkularını doktora danışan 80 yaşındaki delikanlıların haline gülüyorum. Ama artık önemi yok. Çünkü bunlar hayatta olmanın riskleri. Buna karşılık yaşlı insanların önemli olmayan şeyler konusunda bellek kaybına uğramaları, oysa kendilerini gerçekten ilgilendiren şeyleri pek ender unutmaları da hayatın bir zaferi. Cicero, Marcus Tullius Cicero, İsa'dan önce 106-43, Romalı devlet adamı, avukat, bilgin ve yazar. Bunu yazılarında bir çırpıda anlatıvermiştir. Hazinesini nereye gizlediğini unutan ihtiyar hiç yoktur diye. Bunlar ve daha bir sürü başka düşüncelerle yazımın ilk taslağını bitirdiğimde Ağustos güneşi parktaki badem ağaçlarının arasından çıkıvermiş, kuraklık yüzünden ırmaktan gelmekte bir hafta gecikmiş olan posta gemisi limandaki kanala düdük çala çala girmişti. İşte 90. yaşım geliyor diye düşündüm. Nedenini asla bilemeyeceğim, anlamaya da kalkışmayacağım ama işte bu heyecan verici hatırlamanın büyüsüyle doğum günümü şehvet dolu bir geceyle kutlamama yardım etsin diye Rosa Kabarkas'a telefon etmeye karar verdim. Yıllardan beri kendimi klasiklerimi rastgele yeniden okumaya ve özel klasik müzik programlarıma adamış olarak bedenimle huzura ermiş bir şekilde yaşıyordum. Ama o gün duyduğum arzu o kadar zorlayıcıydı ki sanki Tanrı buyruğuymuş gibi gelmişti bana. O telefon konuşmasından sonra yazı yazmayı artık sürdüremedim. Hamamı kütüphanede güneşin sabahları vurmadığı bir köşeye astım. Bekleyişin huzursuzluğu içinde kalbim sıkışarak yattım. 50 yaşında veremden ölüp giden pek çok yeteneklere sahip bir anneyle geçen yüzyıldaki Bin Gün Savaşı 1899-1903 Kolombiya'da liberaller ile muhafazakarlar arasındaki iç savaş ve daha pek çok iç savaşları sona erdiren Neerlandiya Antlaşması'nın imzalandığı günün sabahı dul yatağında ölü bulunan, hata yaptığı asla görülmemiş kuralcı bir babanın şımartılmış oğluydum. Barış öngörülmemiş, öngörülmek de istenmemiş bir biçimde değiştirmişti şehri. İnsanlarının iyi huyları ve ışığının berraklığı nedeniyle hem kendi sakinleri hem de yabancılar için öylesine makbul olan bu şehirde hafif meşrep bir sürü kadın, sonradan Abello yolu, şimdi de Kolomb bulvarı olan o zamanki Anka sokağındaki eski meyhaneleri işi çılgınlığa vardıracak kadar neşelendirmişlerdi. Ömrümde hiçbir kadınla parasını vermeden yatmamışımdır. Meslekten olmayan pek azını da sonradan çöpe atmak için bile olsa parayı almaları için ya güzellikle ya da zorla razı etmişimdir. 20 yaşlarımdayken adını, yaşını ve yerini yazdığım, ayrıca koşulları ile stili hakkında kısa bir not da koyduğum bir liste tutmaya başlamıştım. 50 yaşıma kadar en azından bir kez birlikte olduğum 514 kadını bulmuştu bu liste. Bedenim artık bu kadarına dayanamadığı zaman kayıt tutmaktan vazgeçtim. Hesabı kağıt kalemsiz de sürdürebiliyordum. Kendime göre bir ahlak anlayışım vardı. Asla ne grup halindeki cümbüşlere katılmış ne de alenen biriyle birlikte yaşamıştım. Ne sırları paylaşmış ne de bedenin ya da ruhun yaşadığı bir serüveni başkalarına anlatmıştım. Çünkü daha gençliğimden beri bu ikisinin de cezasız kalmadığının farkındaydım. Yıllar boyu sürdürdüğüm tek acayip ilişki şu benim vefakar Damiana ile olmuştu. Neredeyse çocuk denecek yaşta yerli suratlı, güçlü kuvvetli, kaba saba bir kızdı. Az ve öz konuşurdu. Yazı yazarken beni rahatsız etmemek için yalın ayak dolaşırdı. Hatırlıyorum, koridordaki hamakta uzanmış Retrato de la Lozaro Andaluza'yı 16. yüzyılda yaşamış İspanyol yazar Francisco Delicado'nun 1524'te yazdığı Endülüslü Tazenin Portresi adlı toplumsal serüven romanı okuyordum. Onu tesadüfen teknenin başında eğilmiş olarak gördüm. Etekliği öyle kısaydı ki dolgun bacaklarının arkalarını açıkta bırakmıştı. Karşı konulmaz bir şehvete kapılarak eteğini arkadan kaldırıp donunu dizlerine kadar indirdim. Ben ona arkadan saldırıya geçtim. "Ay beyefendi," dedi kız hüzünlü bir initiyle. "Orası girmek için değil, çıkmak için yaratılmış." Güçlü bir titremeyle tüm bedeni sarsıldı ama hiç kıpırdamadan durdu. Onu aşağılamaktan kendim de aşağılanmış olarak o zamanlar en pahalı olan kadınların iki katı kadar bir para ödemek istedim kıza. Ama bile kabul etmedi. Bunun üzerine hep çamaşır yıkarken ve her seferinde arkadan olmak üzere ayda bir defadan hesaplayarak maaşını artırmak zorunda kaldım. Bir keresinde bu yatak öykülerinin başıboş hayatımın sefil yanlarını anlatacak bir kitap için iyi bir malzeme olacağı gelmişti aklıma. Kitabın adı da gökten inivermişti sanki. Benim hüzünlü orospularım. Buna karşılık sosyal yaşantımın ilginç hiçbir yanı yoktu. Öksüz ve yetimdim. Hiçbir geleceği olmayan bir bekardım. Cartagena de Indias'taki şiirsel deyişler yarışmasında 4 kez finale kalmış sırada gazeteciydim. Benzersiz çirkinliğim nedeniyle de karikatürcülerin gözdesiydim. Yani daha annemin beni 19 yaşımdayken elimden tutup da İspanyolca ve söz sanatı dersinde yazdığım okul yaşantısıyla ilgili bir yazımı acaba basarlar mı diye Barış gazetesine götürdüğü akşamdan kötü başlamış gitik bir hayattı benimki.